Hoş geldiniz değerli kardeşim. Burası Müjde Yayın Kurumu. Bu ağzın size yarar getirmesini diliyoruz. Konuşmanın sonunda vereceğimiz adrese sorularınız ve düşüncelerinizi gönderebilirsiniz. İyi dinlemeler.
Rabbi ciddiye alan, Rabbi öneme alan, gerçekten olayların üstesinden geliyor. Sorun kaybolmuyor ama o derindeki esenlik kaybolmuyor. Her zaman bir çıkış yolu var. Ve sadece bu değil, onların hayatlarında, onların iman hayatlarında, onların aile hayatlarında bir gelişme olduğunu çok açık bir şekilde görüyorum. Eğer Rab ciddiye alınıyorsa, Rab öneme alınıyorsa, size söylüyorum, bunlar yani esenlik, barış sizin hayatınızda, sizin aile hayatınızda da gözükecektir. Bundan emin olabilirsiniz. Kendi kendimizi kandırmaktan, kendi kendimize yalan konuşmaktan uzak durmak gerekir. İkiyüzlülükten, bir o yana sallanmaktan, bir bu yana sallanmaktan uzak durmak gerekir. İman hayatını ciddiye almak, iman yolunda ciddi adımlarla gitmek ve önümüze bir hedef koymak. Başka türlü bu dünyanın içerisinde ayakta durabilmek, aile içerisinde esenliği yakalayabilmek imkansızdır. Bir şeyi tadıyorsun. Bir şeyi yiyorsun ve sana tat veriyor. Bunu kendinde tutamazsın. Ne yapıyorsun? En yakınındakine veriyorsun. İşte bu yüzden çok çok önemlidir Tanrı'nın sözünü çalışmak, Tanrı'nın sözünü öneme almak. İlk günde, aslında ilk çalıştığım zaman, düşündüğüm zaman sizlerle Yoşuya'yı, yani Hiskiya'nın torunu Yoşuya hakkında konuşacaktım. Ama çalışırken, bu parçalara çalışırken, ikinci krallar, birinci krallar, ikinci krallara çalışırken Hiskiya'nın hayatı beni o kadar etkiledi ki dedim yok. Bana öylesine bereket oldu ki dedim bu bereketi kardeşlerle paylaşacağım. Çünkü Hiskiya bir yerde de bizi yansıtıyor. Hiskiya bir yerde de yanlış düşüncelere, yanlış beklentilere kesin yanıtı veriyor. Hiskiya kral oluyor ve bu krallığı döneminde Rabbin gözünde doğru olanı yapıyor. Ve demiştik, neydi Rabbin gözünde doğru olanı yapmak? Rabbin ilkelerinde yürümek. Tanrı'nın yasasında yazılanların ilkesinde yürümek. Sevgi ilkesinde, doğruluk ilkesinde. Hayrettin'in vurguladığı gibi, eğer Rab, Rab ise onu izlemek. Diğer kardeşlerin vurguladığı gibi, ışığın çocukları ise ışıkta yürümek. Köle olmamak. Rabbe hizmet etmek. Hiskiya, Rabbin gözünde doğru olanı yaptı diyor 18. bölümde. Ve ondan sonra diyor ki, alışılagelen tapınma yerlerini kaldırdı, dikili taşları, aşera putlarını parçaladı. Musa'nın yapmış olduğu Nehuştan adındaki tunç yılanı da parçaladı. Çünkü İsrailliler o güne kadar ona buhur yakıyorlardı. Hiskiya, İsrail'in tanrısı Rabbe güvendi. Kendisinden önceki ve sonraki Yahuda kralları arasında onun gibisi yoktu. Rabbe çok bağlıydı. Onun yolundan ayrılmadı. Rabbin Musa'ya vermiş olduğu buyrukları yerine getirdi ve Rab onunla birlikteydi. Yaptığı her işte başarılı oldu. Oralarda bir yerde niye karanlık oldu? Rabbin gözünde doğru olanı yapan, Rab'be güvenen, Rab'bi önüne koyan kişi elbette ki böyle birisiyle Rab de beraberdir. İşte böyle birisinin diyor yaptığı her iş başarılı olur. Dünyasal başarılı değil, sorunların üzerine çıkabilir. İlk iman ettiğim dönemlerde bir ayet okumuştum. Eğer imanınız şu kadar olursa, o dağdan ya da bu dağa kalk git dersen, kalkıp gidecek. Ben de dışarıya çıkıyordum bazen, böyle kayalar görüyordum. Böyle kendimi konsantre ediyordum. Diyordum ki, şimdi kaya kalk ve git o yana. Zıpla. Hiçbir şey olmadı, hiçbir şey olmuyordu. Düz çöküyordum, dua ediyordum. Çünkü bir sorunlardan, bir şüphelerden geçiyordum o dönemlerde. Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım? Yok, bir şey de olmuyordu. Yok, o değildi. Tanrı sözünü bildikçe görüyorsun, yok. Rab'be güvenen adam, Rab'be bağlanan adam hayat sorunların üstesinden gelebilir. Hayatta sorun var, hayatta dertler var, acılar var. Her yürek kapısının gerisinde bir acı var. Her yürek kapısının gerisinde bir dert var. Ve öyle şeyler duyuyorum, öyle şeyler yaşıyoruz ki size anlatamam. Öylesine acı şeyler. Umutsuzluk. Bazen. Ne zaman ki Rabbi arkaya koyduk, koyuyoruz, hemen önümüze dünyanın kaygıları, sorunları çıkmaya başlıyor. Ama diyor ki Hizkiya Rab'be güvendi ve güzel olan şuydu. Rabbin Musa'ya vermiş olduğu buyrukları yerine getirdi ve ona çok bağlıydı. Onun yolundan ayrılmadı. Hedef koyuyor, önünde Rab ve ona yakın yaşıyor. Geçen sefer de söylemiştim, herhalde Recep Gül'ün toplantısında da söyledim. Okul dönemlerinde, bizim zamanımızda dayak vardı. Şimdi bu birinci kuşakta bilir. Bizim bir lise müdürü vardı, kambur felek diyorduk. Koydu mu? Sizde de vardı kambur felek? Kambur felek destekli vurdu mu düşürüyordu. Çocuktuk, gençtik. Ancak bir taktik öğrenmiştik. Biliyor musunuz neydi bu taktik? He? Yok. Olur mu? Kendini düşünün, tekmeyi yersin. Ona yaklaşmak. Mümkün olduğu kadar ona yakın olmak. O zaman destek alıp vuramıyordu. Ona yakın yaşamak. Birisi söyledi bana. Ona yakın. Bir kardeş de herhalde buna benzer bir şey demişti. Hatırlıyorsam. Yakına geldiğin zaman çekilip vuramıyor. Bunu ben ruhsallığa, bizim iman hayatımıza çevirdiğimiz zaman uzaklaşmak dünyanın verdiği korkunç tokatla yere gidiyorsun. Ama Rabbe yakın yaşamak, Rabbin yollarında yürümek, ona güvenmek. O zaman bu hayat darbelerinde ben eminim daha az yarayla çıkacağız. Çünkü çıkış yolu var. Rabbin önünde çıkış yolu var. Dünya çıkış yolu veremez ama Rabbin önünde çıkış yolu var. Her kişi, her ailede, her bireyde çözülmeyecek sorun yoktur Rab'a bakarak. Rabbin önünde durup, diz çökerek, dua ederek, gel bir kardeş dedi, ha bugün konuşuyorduk bir iki şeylerle, kırılmak, alçak gönüllülük. Biz Rabbi örnek aldığımız zaman Rabbin alçak gönüllü olduğunu biliyoruz. Ve onun yakınında olduğumuz zaman o yakınlık bizi dize getirir. Alçak gönüllü yapar. Ve Hizkiya böyle biriydi. Rab'be yakın yaşadı, Rab'be bağlı yaşadı. Ama diğer yandan bazen hataları da yaptı, hatalara da düştü. Hastalandı, bunun üzerinde durmayacağım. Rab'be yalvardı, Rab'be gitti ve Rab onun duasını duydu. Bir peygamber aracılığıyla gelip dedi, senin ömrünü 15 sene uzattım. 15 yıl senin ömrüne, yaşamına yaşam kattım. Ama incir 20. bölümde, sonra Yeşaya incir pestili getirin dedi. Getirip çıbana koydular ve Hizkiye iyileşti. Dün demiştim, elbette biz de dua edeceğiz. Dua adamları olmalıyız. Her durum için dua edin diyor. Ama diğer açıdan da sağduyumuzu, mantığımızı da kullanacağız. Rabbin yapacağı işler var, bizim yapacağımız işler var. Rabbe, bizim yapacağımız iş Rabbe gitmek. Ve o kendi iradesine göre doğru olanı yapacak. Doktora gideceksin, hastalandığın zaman aynı zamanda dua edeceksin. Hayatını, kendini, düşüncelerini, yaşamını Rabbin ellerine bırakmayı öğreneceksin. Rabbe güvenmeyi öğreneceksin. Aynı zamanda dediğim gibi sağduyumuzu da kullanacağız. Sonra bu iyileşmeden sonra Hizkiye bazı akılsızlıklar yaptı. Gururlandı. Yeruşalim'in hazinelerini Babil krallıklarına gösterdi, Babililere gösterdi. Ve Manassa adında korkunç bir oğlu oldu ki 21. bölümde buraya kadar gelmiştik. Diyor ki, Rabbin İsrail halkının önünde kovmuş olduğu ulusların iğrenç törelerine uyarak Rabbin gözünde kötü olanı yaptı. Bu Hizkiye'nin oğlu Manassa. 12 yaşındayken kral oldu. Babası Hizkiye'nin yok ettiği bütün putları yeniden getirdi. İsrail kralı Ahav gibi Baal için sunaklar kurdu. Aşera putu yaptı. Gök cisimlerine taparak onlara kulluk etti. Rabbin Yeruşalim'de bulunacağım dediği Rabbin tapınağında sunaklar kurdu. Tapınağın iki avlusunda gök cisimlerine tapmak için sunaklar yaptı. Oğlunu bile ateşten geçirdi. Ve şaşırıyoruz. Böyle bir babanın böyle bir oğlu. Böylesine Rab'be güvenen, Rab'bin gözünde doğru yapan birisinin böylesine bir oğlu. İlk gün demiştim, burada annesinin adı da veriliyor her zaman her keresinde. Anne babaya bir açıdan büyük sorumluluklar düşüyor. Çocukları yetiştirirken Rab'bin düzeninde yetiştirmek gerekir. İkiyüzlülükten, aile içerisinde ikiyüzlülükten kaçınmak gerekir. Çocuğun ilk yetiştiği yer ana kucağıdır diyorlar. O yüzden hem kendimizle erlik, gerçekçi olmalıyız. Hem iman hayatımızda gerçekçi olmalıyız. Kendi aramızda, karı koca arasındaki ilişkilerde birbirimizden özür dilemesini öğrenmeliyiz. Çocuklarımız için dua etmesini bilmeliyiz. En iyi tanıklık bizim hayatlarımızdır. Eğer çocuk bizim hayatımızda birbirimizi sevdiğimizi, birbirimizden özür dilediğimizi görüyorsa bizi örnek alacaktır. Yok, bunun tersini görürse babayı ya da anneyi örnek alacaktır. Burada Hizkiye var, iyi bir kral ama çok kötü çocukları, oğlu var. Bazen de bilmiyoruz. Niçin böyle bir anne babadan böylesine yoz birisi çıkıyor? Acaba çevre mi etkiliyor? Bazı soruların yanıtını bilmiyoruz. Ama böyle birisi çıktı. Çok ilginçtir. Manassa yeniden putperestliği getiriyor bu halka. İsa Mesih'in soy ağacını okursanız, Yusuf, Meryem'in nişanlısı, Yusuf bu soydan geliyor. Bakın Rab'bin inayetine. Bu adam babasının yolundan gitmiyor. Babasının kaldırdığı bütün putları yeniden devreye sokuyor. Yıldız falına, üfürükçülere, medyumlara, yeniden başvuruyor. Ama Rab bu kötülüğü iyiliğe çeviriyor daha sonra. Bu arada parantez içerisinde kardeşler, biz bu hurafelerden de, bu putperestlikten de kurtulmamız gerekir. Halen gazetelerde yıldız fallarına bakanlar, yıldız falı okuyan, muska taşıyan, boncuk boncuk maşallah muşallah taşıyan, bunların gök cisimlerine tapanlar, bunların birer hurafe, birer putperestlik olduğunu da bilin. Büyücülük, falcılık, medyum, bunlardan uzak durun. Bunlar hurafeler, yeniden putlardır. Bazen iman hayatında bunlar olmayabilir ama dün Hayrettin de herhalde söyledi ya da bir kardeş söyledi. Bir arabamız da bizim putumuz olabilir. Hedef, ilk hedefte Rabbin kendisi olacak. Rabbi önümüze koyacağız. Sonra ne oluyor? Bu adam yani Manaşe ölüyor, yerine oğlu Amon adında birisi kral oluyor. İkinci krallar 22. bölümde. 21. bölümde Amon kral oluyor. Amon 22 yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de 2 yıl krallık yaptı. Anası, dikkat edin yine, Yotvalı Harus'un kızı Meşulemet'ti. Amon da babası Manaşe gibi Rabbin gözünde kötü olanı yaptı. Babasının yürüdüğü yollarda yürüdü, aynı putlara taptı ve hizmet etti. Aynı putlara taptı ve hizmet etti. Ondan sonra soruyorsun ya, iyi bir dededen kötü bir oğul, ondan da daha kötü bir oğul. 22. bölüme geliyoruz. İşte 22. bölümde Yoşuya adında bir kişi önümüze çıkıyor. Amon'un oğlu. Diyor ki Yoşuya 8 yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de 31 yıl krallık yaptı. Annesi Bozkatlı Adaya'nın kızı Yedida'ydı. 8 yaşında kral oluyor. Dikkat edin o dönemlerdeki krallara. Ondan sonra geliyor. Yoşuya Rabbin gözünde doğru olanı yaptı. Hizkiya ne yapmıştı? Rabbin gözünde doğru olanı yapmıştı. Şimdi Yeşua dedesi ve babası gibi aynı yoldan gitmiyor. 8 yaşındayken kral oluyor ve diyor Rabbin gözünde doğru olanı yaptı. Annesinin adı da şuydu. Niçin birdenbire Yeşua Rabbin gözünde doğru olanı yapıyor? İyi bir babadan, örnek bir babadan gelmiyor. Acaba annesi imanlı bir kadın mıydı? Annesi onun için dua mı ediyordu? Hiç kuşku yok ki iyi bir eğitimden geçiyordu annesi tarafından en azından. Ve Yeşuya Rabbin gözünde doğru olanı yaptı. Yani onun ilkelerinde yürümeye başladı. 8 yaşında elbette değil. Çünkü daha sonraki ayetlerde görüyoruz. Yeşua krallığının 8. yılında Rabbi aramaya başladı. Dün size İsrail'in belirli bir döneminde, ki bunu 1. Krallar 12. bölümden sonra görüyoruz, ikiye bölündüğünü ve bunun nedeninin de işte günahın ve Rabbe günahın hayata girmesi, putperestliğe dönüş ve Rabbe itaatsizlikti. Toplam 12. bölümde bu krallık ikiye bölünüyor. Yahuda krallığı ve İsrail krallığı diye ikiye bölünüyor. 20 krallık Yahuda'da, 19 krallıkta İsrail'de kral oluyorlar. Yani toplam 39 kral. 39 kral içerisinde 7'si hariç hepsi kötüydü. Rabbin gözünde kötü olanı yaptı. Hepsi kötüydü. Sadece 7 tanesi. Ve bunların içerisinde de 4 tanesi ülkede uyanış getirdi. Yeniden Rabbin sözüne döndüler. Rabbi ciddiye aldılar, putperestliği kaldırdılar ve ülkede uyanış, bir uyanış başladı. Bugün bunu özlüyoruz değil mi? Bu emeklerin verilmesi, bu dualar, bu hizmetler, radyo programları, takvimler, kitaplar, kendi halkımız arasında da, insanlar arasında da uyanış görelim. Bakın uyanış toplumsal bir olaydan çok fertseldir. Yani uyanış önce benim hayatımda olacak. Önce benim hayatımda, bizim hayatımızda, toplulukta ve böylece ne büyüyecek. Rab her birimizin önce kendi hayatında bu uyanışı başlatmak istiyor. Eğer benim hayatımda uyanış yoksa benim ailemde uyanış olmayacak. Ailemde uyanış yoksa toplulukta uyanış olmayacak. Kilisede uyanış olmaz. Kilisede uyanış olmazsa o yörede uyanış olmaz. Ve böylece zincirleme gidiyor. Uyanış organizasyonlardan gelmez. Günümüzde tüm organizasyonlarda yozlaşma vardır. Sami kardeş dedi, Almanya'da gidin sorun, belki birçok insan, Hristiyanlar bu yılbaşının ne olduğunu, niçin çamur süslüyorlar bunu bilmezler. Doğrudur. Almanya'da yüzde kaç imanlı var biliyor musunuz? 3 ile 5 arasında. Bir tanesi 5 demişti ama 3 diyorlar. 85 milyon insan arasında %3, %5 diyelim. Ben biraz şey yapayım. Ne yapar %5? 3 milyon. Bunların da kaç tanesi ciddi Rabbin sözüne sarılıyor. Ben bu takvimlerden biliyorum, korkunç derecede imanlılar arasında kiliselerde gerileme vardır. Bakın ilk bu takvim çıktığı zaman 100 bin dolayında basılıyordu. O dönemlerde de 1 milyon burada Türk yoktu. Türkçe konuşan insan yoktu, 1 milyon. 100 bin dolayında dağılıp, basılıp dağıtılıyordu. Bunu kim yapıyordu? Ali yapamaz, Yurk yapamaz. Ya da biz yapamayız. Alman kiliseleri. Bugün 2,5 milyon dolayında Türkçe konuşan insan var. 30 bin dolayında bildiğim kadarıyla basılıyor. 30 bin. Yıllar önce bu dediğim Ottan Efendi takvim dağıtan kişiler bir gün telefon açtılar. Ya biz seni görmek istiyoruz. Bana geldiler. Yaşlanmışlar. Ne zaman işte takvim ya da broşür aldın şu dönemlerde? Bu biz dağıttık dedi. Sevindim yani böyle 1971 yılında broşür dağıtmışlar. Ben o broşürü almışım, okumuşum, mektup yazmışım, İncil gelmiş, iman etmişim. Baba oğul gelmişlerdi. Yine yapıyor musunuz? Hayır dedi. Yıllardan beri artık yapmıyoruz. Niye? Baktık dağıttık, kimse iman etmedi, biz de vazgeçtik. Dedim bakın, Rabbin sözü geri dönmez. Belki bir olay oldu, Ode Tagung'da birisini tanıdım. Bu yolla bak şimdi öğrendiniz. Ben iman ettim. Siz bir araçtınız. Ben iman ettim. Eşim iman etti. Çocuklar iman ettiler ve çevremizde birçok insan iman etti. Bizim en azından görebildiğimiz böyle hizmetler yapılıyor. Rabbin sözü boş dönmez. Uyanış bizim fertsel hayatımızda olmalı. Bu uyanış olduktan sonra bunu dışarıya vermeliyiz. Bekliyoruz. Bekledikçe de hiçbir şey olmaz. Ya da aman bana ne? Yok. Uyanış istiyorsak Yoşua'nın yaptığı gibi yapacağız. Önce Rabbin sözüne geleceğiz. Rabbin gözünde doğru olanı yapacağız. Yoşua Rabbin gözünde doğru olanı yaptı. İkinci ayet. Sağa sola sapmadan atası Davut'un bütün yollarını izledi. Kral Yoşuya, krallığının 18. yılında Maşullan oğlu Asalya oğlu Yazman Şafan'ı Rabbin tapınağına gönderirken ona şöyle dedi: Başkan Hilkiya'nın yanına çık. Kapı nöbetçilerinin halktan toplayıp Rabbin tapınağına getirdikleri paraları saysın. Rabbin tapınağındaki işlerin başında bulunan denetçilere versin. Onlar da paraları Rabbin tapınağındaki çatlakları onaranlara, marangozlara, yapıcılara, duvarcılara ödesinler. Tapınağın onarımı için gerekli keresteyi, yontma taşı da bu parayla alsınlar. Onlara verilen paranın hesabı sorulmasın. Çünkü dürüstçe çalışıyorlar. Başkahin Hilkiya, şimdi buraya dikkat edin, Yazman Şafan'a Rabbin tapınağında yasa kitabını buldum diyerek kitabı ona verdi. Şafan kitabı okudu. Sonra krala giderek görevlilerin tapınaktaki paraları alıp Rabbin tapınağındaki işlerin başında bulunan adamlara verdiler diye durumu bildirdi. Ardından Kahin Hilkiya bana bir kitap verdi diyerek kitabı krala okudu. Kral kutsal yasadaki sözleri duyunca giysilerini yırttı. Kahin Hilkiya'ya, Şafanoğlu Ahikam'a, Mika'ya oğlu Akor'a, Yazman Şafan'a ve kendi özel görevlisi Asaya'ya şöyle dedi: Gidin bulunan bu kitabın sözleri hakkında benim için, bütün Yahuda halkı için Rabbe danışın. Rabbim bize karşı alevlenen öfkesi büyüktür. Çünkü atalarımız bu kitabın sözlerine kulak asmadılar. Bizler için yazılan bu sözlere uymadılar. Kahin Hilkiya, Aykam, Akbor falan isimler veriyor. Harhas oğlu, Tikva oğlu, Şalunma'nın karısı Peygamber Hulda'ya danıştılar. Hulda, Yeruşalim'de ikinci mahallede oturuyordu. Hulda onlara şöyle dedi: İsrail'in Tanrısı Rab, sizi bana gönderen adama şunları söyleyin diyor. Yahuda kralının okuduğu kitapta yazılı olduğu gibi, buraya da, burada yaşayan halkın başına da felaket getireceğim. Beni terk ettiler, elleriyle yaptıkları başka ilahlara buhur yakıp beni kızdırdılar. Kızdırdıkları için buraya karşı öfkem alevlenecek ve sönmeyecek. Rab'be danışmak için sizi gönderen Yahuda kralına şöyle deyin: İsrail'in Tanrısı Rab, duyduğun sözlere ilişkin diyor ki, madem ki yıkılıp lanetle anılacak olan burası ve burada yaşayanlarla ilgili sözlerimi duyunca yüreğin yumuşadı, önümde kendini alçalttın, giysilerini yırtıp huzurumda ağladın, ben de yalvarışını işittim. Seni atalarına kavuşturacağım, esenlik içerisinde mezarına gömüleceksin. Buraya getireceğim bütün felaketi görmeyeceksin. Hilkiya ile yanındakiler bu sözleri krala ilettiler. Yeşuelkin ne yapıyor? Rabbin gözünde doğru olanı yapıyor. Kardeşim, Rab bizim hayatımızda da uyanış görmek istiyor ve uyanış yaşatmak istiyor. Rabbin amacı budur. Ama bizim hayatlarımız doğru değilken ona bir şey yaptıramayız. Önce Tanrı'nın önünde yaşamlarımıza çeki düzen vermemiz gerekir. Kendimize şu soruyu soralım. Hayrettin kardeş de bunu dün vurguladı. Aslında diğer kardeşler de bunu vurguladılar bir yerde. Dürüst müyüm? Dürüst müyüm? İçten miyim? Saf mıyım? Tanrı'nın gözünde yüreklerimiz doğru mudur? Eğer Tanrı'nın gözünde yüreklerimiz doğru değilse, o zaman uyanışta bekletemeyiz, bekleyemeyiz. Bakın bu adam, burada bir sürü genç var. O gençleri gördüm, sevindim. Gençler büyüyorlar, bizler yaşlanıyoruz. Ve burada Yeşua 16 yaşındayken Rabbi aramaya başladı. İkinci tarihler 34:3'te şöyle diyor. Yeşua krallığının 8. yılında daha gençken atası Davut'un tanrısına yönelmeye başladı. Krallığının 12. yılında da Yahuda ve Yeruşalim'i puta tapılan yerlerden, tanrıça aşireye simgeleyen sütunlardan, oyma ve dökme putlardan arındırmaya başladı. Yeşua ne yapıyor? Krallığının 8. yılında 8. yılında Rabbi aramaya başlıyor. Demek 8 yaşında kral oldu. 8 yıl sonra Tanrı'yı aramaya başladı. 16 yaşındayken. Tanrı'nın gözünde doğru olan ilk adım budur. Tanrı'yı aramak. Gençler, bu Yeşua'yı aslında siz okuyun. 2. Krallar 20. bölümü okuyun. Bu genç delikanlıyı başarıya götüren, bu genç kralın hayatında, yaşamında, ülkesinde refaha götüren ilke, Rabbin gözünde doğru olanı yapmak, Rabbi aramaktı. Bakın bizler genelde kısa düşünceli kişileriz, insanlarız. Uzun vadeli pek düşünmüyoruz. Bugünün zevkleri, bugünün çekiciliği bizi çekiyor. Uzun vadeli düşündüğümüz zaman, ki Rab uzun vadeli düşünüyor, daha sağlıklı. Ruhsal uyanışa götüren yol budur Rabbi aramak. Rabbe gelirseniz günahlarınızdan uzaklaşacaksınız. Rabbe yaklaşırsanız günahlarınızdan uzaklaşacaksınız. Ruhsal uyanış olursa boşanma olmayacaktır. Hayatlarınızda ruhsal uyanış olursa, evet, her ne kadar kavga da olsa aile içerisinde olacaktır. Ama çözümünü de bulacaksınız. Sevgi, barış, huzur yine devam edecektir. Kızacaksınız, bazen uymayacaksınız, kafalarınız, düşünceleriniz birbirine uymayacak. Ama hayatınızda Rab var. Bunun böyle kalmasına izin vermeyecektir. Eğer uyanış olursa aile yıkımları olmayacak. Aile içerisinde kavgalar olmayacak. Affetmemezlik derecesinde kavgalar olmayacak. Ve böylece kişi kişiyi bina edecek. 2. Tarihler 34. bölüm 8. ayette şunları okuyoruz. Diyor Yoşua, ülkeyi ve tapınağı arındırdıktan sonra krallığının 18. yılında Asalya oğlu Şafan'ı, kent yöneticisi Masaya'yı ve Yuhaz oğlu kayıt memuru Yuhah'ı Tanrısı Rabbin tapınağını onarmaya gönderdi. Demek Yoşua 26 yaşındayken tapınağın onarımına başladı. Neden? Çünkü tapınak dedesi Manase ile babası Amon'un krallığı döneminde yeniden putperestliğe dönüştürüldü. Yeşua'nın Rabbin gözünde doğru olanı yapmasından sonra yaptığı bundan sonraki iş tapınağı temizlemek. Şimdi bundan ne ders öğrenebiliriz? Tapınak nedir? Yeni antlaşmada tapınak kime deniyor? Eğer bir paralellik kurabilirsem, Tanrı'nın sözü yeni antlaşmada, örneğin 1. Korintoslar 3:16-17'de, 6:19'da, 2. Korintoslar 6:16'da, bizlerin bedenlerimizin Tanrı'nın tapınağı olduğunu bize bildiriyor. Senin bedenin bir tapınaktır. Tapınak her imanlının bedenidir. Bizler kutsal ruhun tapınaklarıyız. 2. Korintoslar 6. bölümde Paulus diyor ki, aralarından çekilin ve ayrılın, kirli murdar olana dokunmayın. İmanlara söylüyor. Günah ve günah ortamındaki insanlardan çekilin, murdar olanlara dokunmayın. Ne demektir murdar olan? Nedir murdar olan şey? Nedir kirli olan şey? Nedir insanın tapınağını bozan etkenler? Bunu Paulus Galatyalılar 5:19-21'de çok güzel açıklıyor. Bedenin gereksiz istekleri diyor. Bedenin gereksiz istekleri. Nedir bedenin gereksiz istekleri? Bedenin gereksiz istekleri nedir? Bakın ne diyor Paulus? Bedenin gereksiz istekleri zina, iğrençlik, soysuzluk, yalancı tanrılara tapıcılık, büyücülük, düşmanlık, kavgacılık, kıskançlık, öfke, sürtüşme, bölücülük, ikilik, ikiyüzlülük, çekememezlik, dedikodu, sarhoşluk, içkili, gürültü, eğlence alemleri ve bunlara benzer işler. Murdar olan şeyler, bizi kirleten şeyler, aile hayatımızı bozan şeyler, insan ilişkilerini bozan şeyler, bizim ile Tanrımız arasına ayrılık koyan şeyler. Evet, iman edince belki bunların birçoğundan kurtulduk. Büyücülükten, zinadan, soysuzluktan, ya ikiyüzlülük, yüzüme he he diyorsun, arkamdan da verip veriştiriyorsun. Ah canım, öyle diyor birisi, kocası için. Benimle de konuşan da canı çıksın diyor. Dualarda bile dedikodu ediyoruz. Ya Rab, bu kardeşi görüyorsun ya, sapık birisi. Bunu söylüyorum çünkü bunlar olan şeyler. Belki sizde olmadı ama olan şeyler. Bunlar murdar şeylerdir. Ya öfke, sürtüşme, çekememezlik, kıskançlık. Kıskançlık ve gurur öylesine sinsi bir şekilde bizi kemirir ki hiç farkında olmadan bir bakmışız ki bize egemendir. Öylesine bizi etkiler ki artık gecelere uyumaz oluruz. Ya Hayrettin bana bunu şöyle dedi, ben niye bunun cevabını vermedim? Nasıl yaptım da buna bir böyle bir iğneli bir şey sosaydım? Ve böyle bir şey olduktan sonra da onun başına bir kaza geldiği zaman ya da bir böyle acı çektiği zaman seviniyorum, oh olsun diyorum içimden. Benim sözümü dinlemeli. Sözümü dinlemedi mi, böyle yaptı mı, ondan sonra ters gitti mi, oh olsun. Ben demedim mi? Bunlar kirli düşüncelerdir. Hayrettin dedi, pazar günü kilisede, pazar ertesi meyhanede. Dedikodu, aman. Murdar olandan ayrılın diyor. Güncel hayatımızda. Birkaç yıl önce bunu söylemiştim. Bizim hayatımızda da kavga oluyor benimle eşim arasında. Son yıllarda aslında genellemede bir problemimiz yok. İlk dönemlerde bir problemimiz vardı. Ben çok okuyordum, o okumuyordu. Ben de istiyordum, o da okusun. Bir sorun olmuştu bana. Oku ya, oku. Tamam diyordu. Alıyordu kitabı böyle. Çay koyuyordum, geliyordum. Düşmüş yatıyor. Ya bu kadar zevkli şey nasıl okumazsın? Ne yapayım diyor. Kitabı aldım mı uyku geliyor. Hap gibi. Ben sana gösteririm. Buna iki tas kahve çürüyorum. Tas mübarek şey, kahve sanki şey, hap hap, şey uyku hapı. Daha önce hiç olmasa 5 dakika okuyordu, şimdi onu da okuyamıyor. Ne yapayım ya, buna çay içireyim. 4 tas çay içirdim, yok. Yani hiç okumadı artık. Kitabı haline alır almaz. Sonra gördüm, yok. Aslında yıllarca uğraştığım, ben kendi açımdan haklıydım. Yani biraz daha iman hayatında gelişmenin buradan geçtiğini. Sonra gördüm ki ben onu kendime benzetmeye çalışıyorum. Ben onu değiştireceğim. O bıraktık ya işte. Kaç senedir sana kahve çay içip bir şey vermiyoruz, kitap oku demiyoruz. Bu işte, bunu kavradıktan sonra ne oluyor? Karşıdakini olduğu gibi kabul ediyorsun. Ali'nin kopyası olmuyor çünkü. Başka sorunlar çıktı. İşte bu dönemlerde acı söz ağzımızdan çıkıyor. Sonra gidiyoruz, dolaşıyoruz, geliyoruz, bakıyoruz ki pişman oluyoruz. Hadi affedersin. Barışıyoruz. Hemen barıştıktan sonra diyor, niye bana o lafı söyledin? Yok, eskileri anlatıyorum canım, şimdi yenileri anlatıyorum. Ya şimdi sen beni affettin mi, affettim, affetmedim mi? Ha? O zaman dün olan şeyleri niye çıkarıyorsun? Ve çoğu zaman öyledir. Yani bunu örnek, yaşadığımız örneği veriyorum ki, kendi hayatımızda, bu pratik hayatta böyle yapıyoruz. Bir güzel atasözü var, şapka düştü kel açıldı mı diyorlar. Nasıl Nazlı? Şapka düştü kel açıldı. Şimdi o öfke anında ağzını yumuyorsun, gözünü yumuyorsun, ağzını açıyorsun. Kırıcı sözler söylüyorsun. Sonra da bunun kırıcı olduğunu fark ediyorsun. Gidiyorsun, ya aslında böyle olmaması lazım, affedersin. Ve şuna biz karar verdik, yıllar önceydi, yani bu şimdiki olayda, yıllar önce şuna karar verdik. Nazlı böyle olmaz. Çünkü niye o lafı dedin dedikten sonra yeniden kavga başlıyordu. Bize daha çok parlıyordu. Bize daha çok kötü şey çıkıyordu. Hadi bize 2 gün sürüyordu bunun davası. 2 gün sonra tekrar aynı şey. Affedersin, barışıyorduk. Dün niye onu söyledin? Bize tekrar dedik, yok böyle olmaz. Eğer affetmek istiyorsak affedelim. Geçmişte olanları belki o anda acı veriyor. Ama unutmaya, atmaya, bir daha su yüzüne çıkarmamaya. Affetmek bu değil mi? Affetmek demek, alıp atmak demektir. Ya hayır, şu anda hazır değilim, affedemem de. Aslında bu olmaması lazım, affetmemiz lazım. Ama affettikten sonra da onu bir daha su yüzüne çıkarmamak gerekir. Ve böyle bir karar aldık ve gerçekten bu karar çok başarılı bir karardı. Başka şeyler çıktı. Bu hayatta olduğumuz sürece çıkacak. Ama öğrenmek, Rab'den öğrenmek, affetmeyi öğrenmek, hedefimiz, amacımız birliği korumak. Biz ikimiz Nazlı Nazlı'dır, ben Nazlı'yı Nazlı olarak kabul edeceğim. Tabii Rab'be yakışmayan şeyler birbirimize yardım ederek değiştirmemiz lazım. Doğru olan şeyleri söyleyeceğiz. Ama ikimiz de hedef buysa, orada hem kendi ailemizde bereket olur, aramızda barış olur, çocuklar bundan bereket alır, hem de toplulukta, biliyor musunuz, en büyük, bizim Türkiye'den gelen kardeşler olarak en büyük sorunumuz, acımız, kanayan yaramız, sadakat gösteren kardeşler. Sadakat gösteren kardeşler. Toplantı oluyor. Gelmedim, niye? Canım istemedim. Ya canım istemekle olur mu? Canım istemiyor. Bize falan kes gelecek. Toplantıya gelmiyor, niye? Başım ağrıyor. Buradan kalkıp Hollanda'ya bir konsere gidiyor. Sen mi diyorum? Kalsure'den kalkıp Hollanda'ya konsere gidiyor. 3 kilometreye canı başı ağrıyor. Ondan sonra da bekliyoruz ki oradaki çocuklar, oradaki aile, karı koca ilişkileri bereket alsın, büyüsün. Büyümez. Büyümez. Bir de bakın, her imanlının bir sorumluluğu var. Kendi halkına, insanlarına, halkımıza karşı sorumluluğumuz var. Bizim hayatımızda uyanış olacak. Bizim hayatımızda Rab'den alacağız ve bileceğiz ki bizim insanlarımız kayboluyorlar. Paulus'un bir sözü var. Yıllar önce okuduğumda çok etkilemişti beni. Bu halk kurtulsun, ben lanetleneyim. Paulus, insanların kurtulması için canını bile, kurtuluşunu bile vermeye hazırdır ki hamdolsun Rab buna izin vermez. Sen kurtulduysa kurtuluşun garantidir. Ama ondaki zihniyet, yüreğindeki yük budur. Hangi yükü taşıyorsun? Bana geliyor, hiç unutmam. Kardeşim diyor, bu kitabı ver bana. 20 senelik imanlıdır. Kaça diyor? 10 mark. 7 mark vereyim mi diyor. Sen mi diyorum? Dedim ya, al benden hediye olsun. Abi diyor, ben Türkiye'den arabadan bir deri ceket geçiriyorum bir gümrüksüz. İşte kime kulluk ediyorsun? Bundan böylelerinden bizde güzel bir söz var. Ne millete ne vatana hayır var. İki tür imanda. İsa'ya iman eden kurtulmuştur. Ama yavan bir hayatı var, kısır bir hayatı var. İmanlıları büyümeleri lazım, aldıklarını vermeleri lazım. Nasıl olacak bu? İlk şey, iman hayatında uyanışın ilk şeyi Yeşua'da öğreniyoruz. Rabbin gözünde doğru olanı yapmak. İkinci şey, tapınağın onarılması. Dedik ki bizim bedenlerimiz tapınaktır ve bedenlerimizdeki bu bizi rahatsız eden, murdar olan, ilişkilerimizi bozan günahların, pisliklerin kaldırılması gerekir. Birkaç kere burada sormuştum. Günah nedir? Pratik olarak konuşalım. Gayet pratik. Yani efendim şu günahtır, bu günahtır değil. Günah nedir diye sormuştum. Hatırlıyor musunuz? Pratik olarak günah nedir? Yanıt şuydu. Zarar veren şey günahtır. Eğer benim iki insan arasındaki ilişkimiz, benim sözlerim, düşüncelerim, elim, ayağım, her neyse zarar veriyorsa bu günahtır. Ya burada ne kadar ömrümüz kaldı? Bakın bir yıl daha geçti. Gözümüzü açtık, kapadık bir yıl daha. Aslında Rabb'e hamd etmeliyiz ki burada her şeyimiz var. Bir arı sütü eksik sofralarımızda. Hiç kimse demesin ben burada fakirim. Çok acı, çok açlıktan ölen bir ülkede olabilirdik. Ama hayır. Bu bir kaynadır. Niçin buradayız bilmiyorum. Niçin biz bu rahatı yaşıyoruz? Niçin bu özgürlüğü yaşıyoruz bilmiyorum. O zaman Rabbin kurtardığı bu değeri bilmemiz lazım. Birbirimizin değerini bilmemiz lazım. Karı kocalar, anne babalar, çocuklar, gençler, bu zamanın, bu burada olmanın, Rabbin, bunların zamanını bilelim ve bunları en iyi şekilde değerlendirelim ve uzun vadeli düşünelim. Dindarca sözlere bizim ihtiyacımız yok. Dün de söylemiştim. Telefonla konuşuyoruz. Hamdolsun, şükrolsun, haleluya, Rabbi çok seviyorum. Toplantıya gel, param yok diyor. Para verin geleyim. Benzin paramı ödeyin geleyim diyor. Günde bir paket, iki paket sigara içiyor. Ya. 15 senelik imanlı, 20 senelik imanlı. Ondan sonra da o Rabbi çok seviyorum. Rabbi hamdolsun. Yok kardeşim, böyle sevgi olmaz. Sevgi itaati gerektirir. Eğer Rab ise Rabbin arkasından gideceğim. Yarım yamalak adımlar, yarım yamalak iman, bir o yana bir bu yana sallamak seni mutsuz ediyor, senin tanıklığını mahvediyor. Üçüncü şey neydi? Bu adam diyor ki Rabbin kahin tapınakta bir kitap buluyor. Musa'nın kitapları, 5 kitabı. Rabbin tapınağında yasa kitabını buldum diyerek haber gönderiyorlar. Kutsal yasa, kutsal kitap kaybolmuş. Nerede kaybolmuş? Orada burada değil, tapınakta kaybolmuş. Kutsal kitap bizim evlerimizde kaybolmuş. Rafta duruyor. Pazardan pazara indiriyorsun. Kiliseye gidiyorsun. Okuyorsun, bakıyorsun, getirip rafa koyuyorsun. Kutsal kitap bizim evlerimizde, bizim kişisel hayatımızda kaybolmuştur. Oysa silah olarak kullanabileceğimiz tek kaynak Tanrı'nın sözüdür. Yeşua haber veriliyor, Rabbin sözünü bulduk diyorlar. O güne kadar Yeşua birçok şeyler yapıyor. Rabbin gözünde doğru olanı yapıyor, öğrenmiş, kuşkusuz öğrenmiş. İyi bir yönde gidiyor ama elinde Tanrı'nın sözü yok. Ne oluyor? Diyor ki gel bu kitabı bana oku. Kutsal yasayı okuduğu zaman bizim Yeşua, Kral Yeşua elbiselerini yırtıyor. Üstünü başını yırtıyor. Neden yırtıyor üstünü başını? Ne demektir üstünü yırtmak, üstünü başını yırtmak? Hatırlıyor musunuz? Eski antlaşmada. Ya. Kutsal kitaptan bir iki yere bakalım. Üstünü yırtmak olayında. Yusuf'un kardeşleri Yusuf'u öldürmek istiyor. Kuyuya atıyorlar. Sonra onu biliyorsunuz hikayeyi İsmaillilere satıyorlar. Ve kardeşi geriye geldiği zaman Yusuf'u orada görmediği için üstünü başını yırtmaya başladı. Yeşu, Akan'ın büyük bir günah işlediğini duyduğu zaman üstünü yırtmaya başladı. İsrail kralına bir tehdit geliyor, korkuyor, üstünü yırtmaya başlıyor. Ve Hayrettin'in dediği gibi aslında üstünü yırtmak bir yerde tövbenin bir göstergesidir. Tövbe nasıl gelir? Tanrı'nın sözü aracılığıyla gelir. Ve biz buradaki sözleri okuduğumuz zaman o bize bizim günahımızı gösteriyor. Mezmur 119 ayet 105'te diyor ki Tanrı'nın sözü bir çıradır ya da bir ışıktır. Bugün duyduk. Mezmur 119 ayet 105 ve Mezmur Süleyman'ın meselleri 6 ayet 23. Yakup 1.23'te Tanrı'nın sözünün ayna olduğunu bize gösteriyor. Aynanın özelliği nedir? Bizi gösteriyor. İbraniler 4.12'de Tanrı'nın sözünün iki ağızlı kılıç olduğunu söylüyor. Yeremye 23.29'da Tanrı'nın sözünün kayaları parçalayan bir külünk olduğunu söylüyor. 23.29'da aynı zamanda balyoz gibi olduğunu söylüyor. 1. Petrus 1.23'te yaşam veren tohum olarak bize bildiriliyor Tanrı sözü. 1 Petrus 2 ayet 1 ve 2'de Tanrı'nın sözü saf süt gibidir diyor. Mezmur 119 ayet 103'te Tanrı'nın sözü bal gibidir, tat verir. İbraniler 5:14'te Tanrı sözü katı yiyeceğe benzetiliyor. Mezmur 119:9, Efesoslar 5:26'da da Tanrı sözünün temizleyici bir ilkesi, bir özelliği olduğunu bize bildiriyor. Demek imanda gelişmenin, uyanış yaşamanın, büyümenin yolu Tanrı sözünden geçer. Tüm kutsal yazı Tanrı esinlemesidir diyor. 2. Timoteus 3. bölüm 16-17. ayetlerde diyor. 17. ayetlerde 2. Timoteus 3:16-17'de gerçeği öğretmeye, yüreği eleştirmeye, yani yürekteki günahı göstermeye, yanlış hatayı göstermeye, yaşamı düzeltmeye, doğruluk yolunda eğitmeye yarar. Öyle ki Tanrı adamı inanlı yetkin olsun, her iyi iş için donatılsın. Demek gerçeği öğrenmenin yolu nedir? Tanrı'nın sözüdür. İyi ile kötüyü ayırt etmenin yolu nedir? Tanrı'nın sözüne dönmektir, Tanrı'nın sözüdür. Demek imanlılar olarak Tanrı'nın sözüne dönmeliyiz. Tanrı'nın sözünü çok ciddi bir şekilde elimize alıp günlük olarak oradan gıdayı, besini almalıyız. Zaman yaklaştı ama bitmedi. Kaset bittiğinde ben de biteyim. Kaç? Hadi sevinin, 4 dakika sonra kurtuluyorsunuz benden. Korkmayın. Birkaç yatağını kaldırdım. Tabii içerisi sıcak bana göre, değil mi? Hayır diyenler parmak kaldırsın. Evet diyenler parmak kaldırsın.
Evet diyenler dışarı çıksın.
Şimdi bak yine burada yine ortada kalanlar oldu. Ortada kalan olmaması lazım. O bir pistola bas. Bu Yeşua'nın hayatı bizde, bizim iman hayatımızda uyanışın, Rabbin sözünü öneme almanın ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor, bize öğretiyor. Uyanış veren, bizi değiştiren, hayatımızı geliştiren Tanrı'nın sözüdür ve Timoteus'ta aynı zamanda şu da deniyor. Tanrı'nın sözü eğitiyor ki imanlı, Tanrı'nın çocuğu yetkin, olgun olsun. Birçok sorunların kökeni olgunsuzluktan, yetkinsizlikten gelmiyor mu? Niçin birbirimizi taşıyamıyoruz? Niçin birbirimizi kucaklayamıyoruz? Niçin birbirimizi bağrımıza basamıyoruz? Niçin birbirimizin hizmetkarı olmuyoruz? Niçin birbirimizin ayaklarını yıkamıyoruz? Gurur. İşte gurur da bizden geliyor. Bugün ışık hakkında söylediğim zaman imanlıyız, hala bazen kendimiz oturuyoruz orada. Rabbe izin vermiyoruz, hayatımızı değiştirsin. Yok. Tanrı'nın sözünün bizim hayatımızda bizi yetkinliğe ulaştırması söz konusudur. Bir kat daha artırıyor Rabbin sözünü öneme almak.
Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru ve düşüncelerinizi elektronik posta vasıtasıyla Müjde Kurumu'na yönetebilirsiniz. Adresimiz info@mujde.nl. Müjde de ü yerine u harfini kullanacaksınız. Müjde olacak. Demek info@mujde.nl. Haberinizi bekleyerek esen kalın diyorum. Necmi kardeş.